Evet.
Merhabalar herkese. Bu sefer
Merhabalar,
chat
merhabalar.
açık. Herkesin chatlerini görebileceğiz, yazdıklarını.
Evet hocam,
Evet,
bakalım nasıl.
çünkü bu bölüm chat'i görmemizi gerektiren bir konseptle baş başayız. Çünkü konseptimizi değiştirdik. Konseptimizde sorular soruyoruz. Şu an Notion sayfamızın da 5. bölümü. Bu şu an 5. bölümdeyiz, değil mi? Yanılmıyorum. Evet, 5 oldu.
Güzel.
5 oldu.
5. bölüm sekmesinin altında 4 tane soru var. 4 tane soruyu burada cevaplarını tartışacağız. Tartışırken de bilgisayarlardan faydalanacağız. Altında da o sorularla ilişkilendirilebilecek bilgisayarlar var. O bilgisayarlardan faydalanacağız. Bir de aynı zamanda tabii ki chatten cevaba sunulabilecek katkı veya chatten gelebilecek, ki daha iyi olur, daha güzel sorular belki gelirse beraberce tartışacağız.
Evet, o zaman şöyle
Cevaba
yapalım.
sunulabilecek katkı veya
O zaman şöyle O zaman
yapalım.
Notion'u açalım ve ilk soruyla başlayalım.
Aynen öyle. Bir saniye hocam.
Bu arada bence bunu seyirciyle paylaşmamızda bir beis yok. Soruları ne olduğunu bilenlerin sayısı da burada azınlıkta. Yani
Konser.
3 kişinin 2 tanesi soruların ne olduğunu bilmiyor. Söyleyeyim. Ama hangi iki kişi? Onu muallakta bırakalım, belli oluyor mu?
Yani
Bakalım.
evet, aslına bakarsanız yani biraz düşününce belli de olabilir ama muallakta bırakalım tabii. Konseptin değiştirilmesiyle alakalı öneride bulundum. Sonra konsepte Evet.
İyi iletişimci ve harika iletişimci arasındaki fark nedir? Ama bilgisayarı kapatacaksın değil mi önce Emre?
Evet, kapatalım. Şöyle yapalım hatta.
Evet, doğru. Soldaki şeyi de kapat Emre, menüyü.
Tamam.
Evet, iyi iletişimci ve harika iletişimci arasındaki fark nedir? Yavaş yavaş bizi izleyenler katılmaya başlar. Şimdi biz kendimiz başlayalım. Şu anda soru yok gördüğüm kadarıyla.
Şu anda soru yok. Bu arada yayını davet edebileceğimiz yerleri yazmışız, anladın. WhatsApp'tan baktım acaba yayını paylaştık mı diye. Şimdi gelir arkadaşlar da biz de.
Sonrasında izleyen de zaten çok oluyor ya. Sonrasında insanların bizim akışımıza uyarlar yani onlar adaptasyon sağlarlar. Burada Adam Grant'ten bir şey geliyor, değil mi?
Evet, bu arada Adam Grant'ten geliyor. Adam Grant'ten referans göstererekten şu anda ismini okuyamadığım, yani göremiyorum, tam olarak okuyamıyorum. Kişi tweet
Rajaratman.
atmış.
Rajaratman.
Bu tweet'in Adam Grant ya da bu fikrin Adam Grant'in fikri olduğuna dair bir kanıt olarak bende bir tek şey var. Adam Grant bu tweet'i like'lamış. Otomatik olarak mı like'ladı, yoksa aa ne güzel fikirmiş keşke
Bir
benim olsa
otomatik
diye mi?
tarafı var onun, Onur. Ben Adam Grant'le ilgili bir şey paylaştığımda çok otomatik bir şey gelmişti. Bir otomatik tarafı var anladığım kadarıyla. Benim bunun üzerine söyleyeceğim çok şey var bu arada. Yani sadece iletişim açısından değil bir sürü açıdan.
O zaman buyurun hocam.
Ben başlayayım. O zaman ben başlayayım. Şimdi
Aynen.
bu her yerde görülebilecek bir şey. Yani mesela iyi girişimci de şöyle düşünelim. Mesela kurumsalda başlayıp daha sonra girişimci olan insanlar kendi sevdikleri şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ama çekirdekten girişimci olarak yetişen insanlar daha en baştan itibaren hayatta kalma modunda yaşadıkları için şunu biliyorlar. Neyin benim hoşuma gittiğinin çok önemi yok. Benim nelerden keyif aldığımın o kadar önemi yok. Benim neyi faydalı bulduğumun, değerli bulduğumun bir noktaya kadar o kadar önemi yok. En nihayetinde belirleyici olan pazardır ve karşı taraftır. Yani aslında doğru tutum diğerkam olmak, yani başkası adına düşünmek ve onun bulunduğu noktadan yola çıkarak bir yere doğru gitmek demektir. İçerik üretirken de aynı şeyi yaşarız. Tiyatro yaparken de aynı şeyi yaşarız. Yani Stanislavski'nin tiyatro öğretim metodunda bu çok önemli bir noktaya sahip, yere sahiptir. Kendinde sanatı sev. Sanatta kendini sevme gibi ya da bunun tam tersi ikisinden biri daha doğru çünkü. Her seferinde de bunu hangisi doğru diye düşünmem gerekiyor. Bazı oyuncular kendisini tiyatro sanatı içerisinde severler. Doğru olan ise sanatın içerisinde kendini sevmektir. Yani sen sanatını iyi yapacaksın, onun içinden de sana düşen keyif payını alacaksın. Bunun gibi mesela içerik üretirken diyelim ki çok vardır ya örnek mesela psikoloji alanında çok içerik üretilmiyor. Ben de bir sürü etrafımdaki psikolojiyle uğraşan insana bunu öneriyorum. İçerik üretin, içerik üretin. Şimdi oradaki temel dürtü ne? Kendi sevdiği, kendi değerli bulduğu ve kompleks şeyleri üretmeye çalışıyor içerikçi. Halbuki karşı taraf boğulmuş durumda. Yani çok basit şeylere ihtiyacı var. Anlatabiliyorum değil mi? Yani senin bulunduğun seviyeyle ve bilgi, beceri, deneyim aşamasıyla değer üretmeye çalıştığın taraf arasında bir boşluk olması gerekiyor. Bu da çok doğal. Senin de dolayısıyla bu boşluğu bilerek oradan başlayıp o boşluğu doldurmaya çalışman gerekiyor. Yani iyi iletişimci için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oyuncunun kendi üzerinde sanatı sevmesi anlayışına yine çok benziyor. Kendini iyi göstermek yerine karşı tarafı iyi göstermeye çalışırsan doğru yoldasın demektir. Pazarlamada, girişimcilikte ve bir sürü yerde ben bu temayı görüyorum. Yani kendinden çık, karşı taraf, müşterin kim, bunu iyi anla, tarif et, empati kur ve onun için iyi olanı yapmaya çalış diye tamamlıyorum.
Dale Carnegie, ben de hemen ilave yapayım. Dale Carnegie hocam o meşhur kitabında Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı'nda bir hikayeden bahsediyor. O hikayede işte birinin yanına gittiği zaman tam olarak şu an kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir ev sahibi yaşlı bir kadın olabilir. Okuyanlar hatırlıyordur. Orada şeyden bahsediyor. Gidiyor kadına sadece ilgisiyle alakalı sorular soruyor ve kadını dinliyor. Ama sadece o dinlemesinden dolayı kadın diyor ki siz ne kadar da bilgili işte ne kadar da şeysiniz. O diyor ki oysa benim yaptığım sadece ona doğru sorular sorup dinlemekti diyor. Başka hiçbir şey yapmadım diyor. Ama bana ne kadar uzman olduğumdan falan bahsetti diyor. Neden? İyi bir iletişimci ve onun daha zeki olmasını, karşı tarafın daha iyi görünmesini, kendini iyi hissetmesini sağlayacak şeyi formülü biliyor yani. İyi bir dinleyici. Aslında burada iletişimci deyince ben daha çok böyle dinleyici tarafına nedense çağrışım yaptı bana. Dinleyici olabilmeye çağrışım yaptı. Bu açıdan da önemli görüyorum yani. Dale Carnegie de orada güzel bir noktayı yakalamış aslında.
Ben de bu Adam Grant'in ya da bu fikirle ilgili olarak genel olarak Adam Grant'e referans göstermeyeyim. Belki de yanlış olabilir. Bu fikirli olarak ilk birinci aşama yani iyi iletişimcinin kendisini akıllı göstermesi aşamasını daha çok işin pazarlama kısmıyla ilişkilendiriyorum. Yani sen akıllı gözükürsen insanlar sana daha çok güvenir ve artık iletişim mi kuruyorsun, bir şey alışveriş mi yapıyorsun, senin daha o konuda daha uzman olduğuna inanırlarsa sana daha çok güvenirler. Bu işin pazarlama kısmı ama bence ürün üretme yani değer üretme kısmı sana duyulan güvenin karşılığını o veriyi alacak ya da o değeri alacak tarafta bir değer olarak ortaya çıkarmasıyla mümkün olur. Sen ne kadar akıllı da gözüksen, sen ne kadar harika da konuşsan, eğer karşı tarafın kendi içinde yani diğer taraf, masanın karşı tarafının kendi içinde bir değer artışını hissettirmiyorsan, hissettirmenin de ötesinde bana kalırsa burada feel kelimesi yerine gerçekten onları akıllı yapamıyorsan, onları daha değerli yapamıyorsan demek ki iyi ürün ya da bir değer yaratmıyorsun demektir. Yalnızca yapıyormuş gibi yapıyorsun ya da yapma ihtimalin varmış izlenimini yaratabiliyorsun demektir. Bu da aslında hikayenin sonuna gelmeden hikayeden ya da o amaçtan vazgeçmek anlamına geliyor gibi.
Harika.
Bir de hocam, geçmeden çok kısa David Perel da bu konuyla alakalı şey söylüyor. Diyor ki mesela bu yazarlardan örnek veriyor ama okuyan insan diyor mesela sizin okuduğunuz şeyi bir kitleye yazdınız ya okuduğunuz şeyin ya ben bunu ne kadar iyi anlayabiliyorum. Aslında bu o kadar da yani yazarın yaptığı kadar ya da yazarın yazdığı kadar kompleks bir şey değil. Aslında bu basit bir şey hissini alır diyor yani. Ya ben bunu evet anlayabiliyorum, kavrayabiliyorum falan. Yani aslında kendisini zeki hissediyor. Sen yazarsın aslında yazdığın şey çok kompleks bir problemin daha basit ifade edilmiş halidir. Sen aslında iyi bir yazarsındır ya da iyi ifade eden birisindir. Karşı tarafta ya ben bunu ne kadar iyi anlıyorum der diyor. Aslında kendini iyi hissediyor ama sen de orada yapılması gerekeni, yapman gerekeni yapmış oluyorsun.
Tabii ben bunu bu arada çekirdekten yetişme girişimcilerle çok yaşadım muhabbet ederken. Yani mesela bir şey anlatırsın hemen şunu söylerler onlar. Ya bunu kimse almaz. Yani evet. Bu kimsenin umurunda olmaz. Çünkü sen fikri aşıksın ve kendin bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve o dünyanın içinde kapalı kilitli kalmışsın. çekirdekten yetişme girişimci, bu arada çekirdekten yetişmesen bile yavaş yavaş bu sezgileri geliştirebiliyorsun bu arada. Zaten işin sırrı burada. O ise hemen daha en başından itibaren bunun bir başkası için yapıldığının farkında. Gerçekten çok değerli. Yani eğitim de aynı şekilde işliyor. Öğretenin ne öğreteceği değil, öğrenen de ne harekete geçirebileceği önemli. Sunum aynı şekilde, sinema aynı şekilde. Bütün sanatlar ve beceriler aynı şekilde işliyor. Bence çok güzel bir noktaya temas etmiş.
Evet, şimdi ikinci soruyu zaten görüyoruz hocam. Şu biri kapatayım ben.
Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Normalde chatte 80 tane soru olmuştu şu an. Ve muhabbet olmuştu. Hayat böyle bir şey gerçekten. Mesela hazırlanıyorsun ve diyorsun ki ya şuraya sorular koyayım da insanlar bu sorulara cevap versin. Burada şu an Ağustos böcekleri uçuyor. Cır cır cır böcekler ötüyor chat kısmında. Bu da güzel bir şey bir yandan.
Biz de kendi kendimize soru sorup cevaplıyoruz. Şu anda ben mesela bu sorunun cevabını bilmiyorum hocam. Hangi tweet olduğunu bilmiyorum mesela.
Ne kaybedebilirim sorusunun cevabının parayla ne kadar ilgisi vardır? O kadar kötü sorulmuş ki soru. Bu soruyu Onur yazdı değil mi?
Evet. Hayır diyemeyeceğim buna.
Onur soruyu bize açar mısın biraz?
Ya soruyu şöyle açayım. Öncelikle sorunun kötü yazılmış olması söylemine karşı otomatik olarak farkına olmadan bir savunma geliştirmek zorundaymışım gibi hissediyorum. Geliştireyim onu. Şöyle bu soru altındaki bilgisayarın içinden çıkan anlamları çok fazla içeriğinden koparmadan aktarmaya çalışan bir soru. Ama bilgisayar da İngilizce. Onda finansal ifadesi yerine başka ne yazabilir sorusunu kendimce sordum ve nihayetinde bu soruyu çıkarttım.
Ama şey çok güzel hocam. Yargı çok güzel. Ben de direkt bu arada şeyi söyleyeyim. Ne kaybedebilirim sorusunun parayla ne kadar ilgisi vardır diye sorduğu zaman bu tweet'i tabii daha önceden bir pozağını gördüğüm için aklıma direkt şey geldi. Duygusal olarak ne kaybedebilirim? Yani manevi olarak ne kaybedebilirim hissi geldi. Para kaybetmiyorsam manevi olarak ya da kendimle alakalı bir şey kaybedebilirim diye geldi. Burada işte James Clear'in bu arada hocam, eğer yani üye olmayan varsa e-mail bültenine abone olabilir. Çok sade, öz 321 diye bir mail bülteni var. Oradan
James Clear Atomic Habits kitabının da yazarı. Evet. Baya böyle tertemiz, basit yazan bir insan. Burada da yine aynı şekilde yaklaşmış. Ne kadar kaybederim sorusu finansal bir sorudur diyor. Evet. Asıl sorman gereken şey şudur. Eğer bu seçeneği seçersem ne kadar zaman kaybederim, ne kadar akıl sağlığı kaybederim, ne kadar
gün kaybederim,
ne kadar mutluluk kaybederim. Dolayısıyla fırsat maliyeti paradan çok daha önemlidir diyor. Ben bir yakın dönemde Instagram'da bir şey paylaştım. Biraz benziyor. Warren Buffett galiba söylemiş. İnsanlar çok hesap yapıp az düşünür. Küçük hesapçı diyorum ben bu bizim insan halimize. Yani böyle bidi hesaplar yapıyorsun ama orada büyük şeyi kaçırıyorsun. İşte fırsat tarafı var bu işin, aktüel değil potansiyel tarafı var. Bir de tabii ki fırsat maliyeti tarafı var. Küçük hesaptan kaçmak gerekir. Bunu tekrar hatırlatan güzel bir tweet bence.
Hocam ben bu konuya şuradan bakmak istiyorum. İşte bu soru diyor finansaldan çok böyle bir sorudur diyor ya. Bir insanın bu sorunun karşılığında şu altta yazan ben zaman mı kaybedeceğim, ün mü kaybedeceğim, mutluluk mu kaybedeceğim mi düşünebilmesi için önce finansal olarak özgür olması lazım hocam. Finansal olarak biraz özgür değilseniz bu soruya karşınıza gelen bir fırsata şu soruyu soramazsınız. Yani ben zaman mı kaybedeceğim, şunu mu kaybedeceğim? Mesela danışmanlık...
Lüks değil mi? Lüks.
Lüks bu yani. Evet. Bu gerçekten bir lüks. Şöyle yani hep bahsediyoruz ya işte bir varlık inşa ederken ne yapıyoruz? İlk başta zamanımızla paramızı değişiyoruz. Zamanla biz aslında para kazandıkça zaman satın almaya başlıyoruz ya da başka şeyler. Yani işte ben bu işe girersem bak işte psikolojik olarak etkilenirim, ben bu işe girmeyeyim, bu işten kaçınayım. Ya da ekibim bu işten etkilenir, bu işten kaçınalım. Bu iş bizi yorar, bu işten kaçınalım. Yani kazandığımız paraya değmez gibi düşünüyoruz. Ama ilk başta kesinlikle böyle bir şey düşünemezsin. Yani finansal olarak özgür olmayan bir insanın şu alttaki soruları sorabilme ihtimali çok az görüyorum. Bu benim perspektifim ama yani dediğim gibi Mesela danışmanlık, işte biz danışmanlık işi yapıyoruz. İlk başta başladık. Herkesi alırsın yani. Önüne gelen herkesi alırsın yani. Şunları düşünmezsin. Ben bu müşteri bana ne kadar kaybettirir ya da bu müşteriye ben ne kadar yorulurum, akıl sağlığım ne kadar etkilenir bunu düşünmezsin. Ama zaman geçtikçe fırsat maliyeti kavramı yani esasında parayla ilişkili değil gibi gözüken ama parayla dolaylı olarak bağlı olan bir kavram diye düşünüyorum.
Ben bu sıralar iş büyütme üzerine bayağı bir odaklandım. Hani böyle vardır ya, dönemsel temalar vardır. Evet. Şu anki temam iş büyütmek. Çok fazla da düşünce üretilmemiş. Kurcaladıkça bunu görüyorum bu arada. Yani startup dünyasında scale up üzerine bir takım şeyler yapılmış tabii. Ama orta ve küçük ölçekli işletmelerin kendilerini büyütmeleri üzerine delicesine bir içerik de yok. Orada Jay Abrahams diye birisi var. Tanıyor musun Emre? Belki sen tanıyor olabilirsin pazarından.
Tanımaz olur mu ya? Strategy of Preeminence kitabı muazzamdır.
Efsane bir adam. Kıyıda köşede kalmış bence. Çok ortalıkta görmedim kendisini. Böyle old school denir ya, yani böyle eskilerden gelen, doğrudan pazarlama alanından gelen birisi. Onu biraz çalışıyorum şu dönemde ve çok enteresan şeyler söylüyor. Bir tane şeyini anlatayım. Çok ilginç. Lifetime value hesaplıyor. Yani müşterinin sana kazandıracağı ne kadar? Onu hesaplaman gerekiyor. Şimdi ne bileyim, yılda kaç tane ürün satılacak, yani frekansı ne olacak ve ne kadar fatura kesiyorsun? Bunu hesapladıktan sonra bir danışmanlık verdiği ürün için şunu yapıyor. Ürün 3 dolar, gönderme ücreti yaklaşık 54 sent, satışçılara veriyor 3 doları. Diyor ki sat, 3 dolar senin olsun. Nedeni şu, 29 ya da 32 dolarlık bir lifetime value var. Bunu yaptığı için çok hızlı bir şekilde satışçılar çok satıyorlar ve bir sürü insana ulaşıyor. Bir sene içerisinde 18 milyon dolara ulaştırıyor bu işi. Çok enteresan bir nokta değil mi? Yani bambaşka bir yerden yaklaşıyor. Lifetime value kısmından yaklaşıyor. Benim bu dönemde çok ilgilendiğim şeylerden bir tanesi bu. Ve burada çok enteresan sezgi dışı bir takım şeylere rastlıyorum.
Evet. Hocam burada o kalıcılık, yani finansal olarak şeyle de bağlı olduğu için söylüyorum. O zaten J. Abraham'ın kalıcılığın stratejisi diye Strategy of Preeminence kitabı var. Eğer okumadıysanız bir güzel bir PDF. Daha çok böyle teknik değil ama felsefesini, işin felsefesini anlatıyor. Yani kafa yapısını, zihin yapısını anlatıyor aslında. O daha önemli. Orada da aslında bu konular var. Mesela hadiseye finansal olarak yaklaşmamak, kayba ya da finansal olarak yaklaşmadan uzun vadeli kazancı hedeflemek. Mesela siz de o perspektiften baktınız aslında burada. Yani mesela bu soru, evet ben kaybederim sorusundan ziyade şey sorulabilir. Ben gittim mi?
Hayır, takip ediyoruz.
Ha, tamam. Bu sorudan ziyade şu sorulabilir yani. Ben bu insandan evet ilk etapta belki zaman vesaire kaybedebilirim ama uzun vadede ne kazanabilirim sorusu. O perspektiften daha atıya bakılabilir mesela.
Zaten şeyi söylüyor. Müşterinin sen en sadık dostu, yardımcısı, onun adına doğru kararlar alan kişi olacaksın ki ancak o zaman uzun soluklu bir takım şeyler yapabilirsin. Gerçekten benim bir sürü başka yerde rastladığım bazı fikirlerin temelini adam anlatmış yani Jay Abraham. Çok ilginç.
Hocam,
çok...
bu piyasada gördüğünüz birçok kişinin mentoru o insan.
Evet, evet, evet. Evet.
Falan bizim beslendiğimiz, ilham aldığımız. Mesela
Yaşını başını almış bir arkadaş değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen. Başını almış. Mesela o söyler hocam. Bir müşteriyle para el değiştirmeden onun mentörü, onun danışmanı, onun bilgi vericisi olursanız para el değiştirmeden, biz de hep kullanıyoruz ya. Para el değiştirmeden müşterisi olursanız aslında o sizin çoktan müşteriniz olur mesela. O C. Abraham'a ait bir şeydir yani.
Tabii bir şey daha, benzeştiğimiz bir nokta yakaladım ya. Ben de fena değilim ya bu arada, yani kendimde C. Abraham'da bir şey gördüm. Ben diyorum ya hep mesela, her gün öğrenin sponsoru biziz. Yani biziz ya arkasında duran insanlar. Ozan Dağdeviren, İnan Çayar, bu kadar. Biz hiç satın almayabilirsin. Yıllarca bu duracak. Hak ediyor bu toplu, yani Türkiye'de bu kadar iyi öğrenme deneyimine ihtiyaç var. Normalde ticari bir mesele olarak bakacak olsan sürdüremeyebilirsin. Biz sürdürüyoruz ve bunun meyvesini görüyoruz bu arada. O da şunu söylüyor. Bir dönem bütün o içeriklerini insanlar başka farklı ülkeler, Nijerya örneğini verdi mesela, ücretsiz alıp dağıtmaya başlamışlar. Videoları, audioları bilmem ne. Evet. Şuna karar verdim diyor. Her şeyi bedava veriyorum şu andan itibaren. Çünkü yapabiliyorum diyor. Ben bunu yapabiliyorum.
Aynen öyle.
Benim diyor yani, sponsoru benim. Alın bütün içerik sizde. Günlüğü 120 bin dolarlık bir iş, danışmanlık işi yaptığından bahsetti bu arada. Çok enteresan bir adam. Ben şu anda böyle hazine gibi keşfetmiş durumdayım. Okuyorum, araştırıyorum ve Bayfok Kulüp'te de bununla ilgili bir sunum yapacağım yakın dönemde.
Aynen, süper oldu.
Bu arada sanırım canlı yayına katılan izleyicilerimiz yeni artmaya başladı. Onlara şunu tekrar hatırlatalım. Şu anda biz sorular üzerine cevapları tartışıyoruz. Sorular da şu an sayfada gördüğünüz sorular.
Soru sorabilirsin, cevap ver. Bunu isteyince hiçbir zaman gelmez Onur. Bu hayatın cilvesidir.
Burası zaten isteyerek başladık bu yayına.
Bütün yayın boyunca orada Ağustos böcekleri ötecek, emin olabilirsin.
Bu arada ben bu özellikle Emre'nin finansal olarak belli bir noktaya gelmeden alttaki soruları soramama endişesinden başlayıp özellikle danışmanlık ya da herhangi bir şekilde yeni başlayan işlerde bu alttaki soruları soramadan bazı işleri daha büyük delikleri olan süzgeçlerden geçerek aldığını, kabul etmek zorunda olunduğunu, kendisinde değil mi, kendi tecrübelerinden çıkarak bunu söyledim. Ya bunun çözümünü bilmiyorum açıkçası. Gerçekten yani o anda doğru olan bir şey mi bu? Yoksa katlanılması gereken bazı şeyler mi var ve ona katlanılması mı lazım? İşlere her şeye rağmen bazı şeylere keyifsiz gelmesi, öğretici olmaması, lifetime value'sunun hesaplamasını yapsan da objektif olarak aslında zarar tarafında olması halinde hayır denilebilir mi? Nasıl denilebilir? Onu bilmiyorum.
Kesinlikle. O onunla ilgili... Aynen.
Onur, şeye bağlı değil mi? Çok net söyleyeyim ben sana. Ne kadar muhtaç olduğuna bağlı.
Aynen öyle.
Yani bu hayatta muhtaçlığı teorik olarak yukarıya çekerek bir insanın yapabileceği şeyleri bayağı sıkıntılı şeylere doğru götürebilirsin. Yani evet. Muhtaçlık ne kadar büyük olursa bir insanın bu dünyada yapabileceği sıkıntılı şeylerin sayısı da o kadar artıyor. Ne kadar az muhtaçsan da o zaman işte sponsor moduna geçiyorsun. Diyorsun ki ben okul kurdum. Bu okul dünyanın en iyi eğitimini verecek. Sen alsan da verecek, almasan da verecek. Hı-hı. Bunu evet. Anlayanlar gelip bu okuldan eğitim alacak diyebiliyorsun.
Bence Onur çözümü de olmamalı. Neden? Yani öğrenebilir misin? Öğrenebilirsin. Müşteriyle başa çıkma, kötü bir insanın sana kaybettireceklerini üstesinden gelme vesaire. Bunları öğrenebilirsin süreç içerisinde ya da başkalarının deneyimlerini alabilirsin. Ama sen en başta şunları yaşamazsan, yani sana zaman kaybettiren, sana akıl sağlığı kaybettiren, sana ün kaybettiren, mutluluk kaybettiren müşterileri ucundan da olsa görmezsen anti kırılgan olamazsın. Olamazsın yani. Şunlarla karşılaşmadan iyi bir şeye ulaşabilmen imkansız. Yani aslında o doğası, Ryan Holiday'in diyor ya, stoacı felsefe bazen böyle çok abartıyor ama bu şeyi seviyorum. Engel yolun kendisidir diyor ya. Engel yolun kendisidir yani. Sen şu engellerle karşılaşırsan ancak burada ileride çok büyük işlerin altından kalkabilir hale geliyorsun diye düşünüyorum.
Tamam. O zaman İnanç Hocam, senin söylediğine bir yorum getireceğim. Muhtemelen katılacaksınız. Emre, senin söylediğine bir yorum getireceğim. Muhtemelen ikiniz de katılmayacaksınız. Evet. Muhtaçlıkla ilgili yorumum şu. Muhtaçlık güncel değil. Yani bence şu an muhtacım ama benim potansiyelim muhtaç değil denilebilir. Yani ben evet. Ölüm, şu anda şu yok ama ben yakın zamanda şu noktaya geleceğim ve muhtaçlık seviyem ya da muhtaçlık katsayım azalacak diyerek gelecekteki haline güvenerek de bazı kararlar verebilirsin şimdiden.
Buna katılamayız.
Katılamayız çünkü lüks olur. Kiran yok diyelim ki. Yiyecek yemeğin yok. Çocukların var. Okay, açsın. Tamam. Bayağı muhtaçsın. Düşünsene bak. Ya, delice...
Rasyonel düşünüyor. Onur çok rasyonel düşünüyor. Onur, o kadar rasyonel varlık değiliz biz abi.
Onur şunu tarif ediyor. Tamam, bir elim yağda bir elim balda olmasın ama bir elim yağda.
Evet.
Bal sonuna gelecek diye. Ya gerçekten hani işin şakası makası bir yana da.
Bakamıyorum. Yani,
Bu hayatta ülkemizde gerçekten ne yazık ki muhtaç durumda insanlar var ve çok böyle aslında olmamaları gereken bir takım durumlarda olmak durumunda kalıyorlar.
Hocam şimdi Onur bir de katılmayacağımız şeyi anlasın.
Ona da katılıyormuşuz değil mi?
Şöyle bu yayına girerken de yani sorular çok fazla gelecek, ne yapacağız diye şaşıracağım diye de düşünüyordum. O da olmadı. Bakalım bu üçüncü tahminim. O da şu. Emre, sen söyledin ya bazı hatalar yapılması lazım. Evet. Onları yaşamadan anti kırılgan olamayız ya da o hataların ders çıkartarak daha iyi olamayız. Engel yolun kendisidir dedi. Ben de buna şöyle katılmıyorum. Ya başkasının hatasını öğrenmek kadar harika bir şey yok mu? Yani kültür, insanlık, hafıza zaten bu değil mi? Yani hatta şey ayrım vardır. Aptal insanlar, normal insanlar ve zeki insanlar. Aptal insanlar kendi hatasından ders çıkartamayan. Normal insanlar kendi hatasından ders çıkartan. Zeki insanlar da başkasının hatasından ders çıkartan insan. Yani ben...
Abi bunu söyleyen insanın da insanların rasyonelitesinden uzak olduğunu düşünüyorum.
Bu katılacağımız şey miydi, katılmayacağımız şey miydi? Önce onu sorabilir miyim?
Ya benim kafam çok karıştı. Yani siz önce katılıp katılmadığını söyleyeyim. Ben sana tahminimle onu söyleyeyim.
Buna katılmayacaktık hocam. Buna katılmayacaktık. Katılmıyorum yani. Harbiden katılmıyorum.
Ben buna katılır gibi oldum ya. Şimdi ama neye katıldığımı da unuttum. İyice dağıldık hakikaten.
Hocam şöyle... Ben, ya onlara tabii bazı noktalarda katılıyorum ama biz insan olarak gerçekten onların söylediği perspektifte rasyonel bakamıyoruz. Bakabilsek zaten muhtaçlık neden insan muhtaç olur? Rasyonel bakamadığı için zaten muhtaçtır insan. Rasyonel bakamadığından yani sen uzun vadede bakabilsen, düşünebilsen hadiselerin kendi bulunduğun konumu nasıl iyi bir şeye çevirebileceğini, işe çevirebileceğini düşünsen ya da yetkinliklerini zaten muhtaçlık seviyen azalır. Bakamadığın için zaten muhtaçsın yani.
Ben neye katıldığımı hatırladım şimdi. Başkalarının hatalarından öğrenmek süper bir şeydir'e katılıyorum. Evet. Yani bunu yapabiliyorsan evet. Ama bazı şeyler de sadece kendin hata yaparak, deneyerek, yanılarak öğrenilebiliyor. Yani bunun en iyi örneği çizmek. Başkalarının çizimlerini izleyerek öğrenemiyorsun. Başkalarının çizim hatalarından öğrenemiyorsun. Çizerek sadece iyileşebiliyorsun. Böyle bir takım şeyler de var. Oo, soru gelmiş.
Hocam, Belgin hocamız çok güzel soru sormuş. Evet. Bunu hemen cevaplayalım. Muhtaçlık girişimcilik felsefesine aykırı değil mi? Yani bir girişimci zaten kendini muhtaçlık durumundan çıkaracak bir formül bulmaz mı diyor.
Biz zaten bunu söylüyoruz. Yani evet. Muhtaçlık kategorisinden kendini çıkaracak şekilde davran ki bu hayatta girişimci ol. Sana verilene razı olma, durumlara, evet, şartlara razı olma ve o muhtaçlık denklemini kır. Demeye çalışıyoruz. Zaten
evet, her zaman katılıyoruz.
Katılıyoruz. Bence Yasemin siz... bir şey söylemiş bu arada. Bence siz anlaşıyorsunuz. Biz böyle söyleyelim. Onur sen de karşısın.
Evet. Bu sonraki tweet ya muazzam ya. Bunun üzerine saatlerce konuşabilirim yani. Bu chief officer, yani işte otomasyon, ne denir buna?
Otomasyon müdürü.
Müdürü. Otomasyon müdürü deyince de böyle çok kurumsal kalıyor hocam. Otomasyon müdürü ne? Her şirkette şimdi bu tweet'i açmadan bunu anlatamayız yani. Şey demiş, Steph Smith bu arada hocam çok iyi bir içerik üreticisi. Hustle denen bu newsletter'la büyüyen markanın da içerik üretimleri konusunda o lead ediyor. Olayı o yönetiyor. Dünyada da birçok marka içerik üretiyor. Kendi blogu da blog.stephsmith.io. O da çok güzel bir blog.
Ben takip etmiyordum, bakacağım.
Evet, süper biri. Şey demiş yani, bir şirkette özetle böyle işleri otomatize eden birinin muhakkak olması gerekliliğinden bahsetmiş. Ben buna sonuna kadar katılıyorum hocam. Onur'un çok güzel bir tweet'i vardı. Onur, keşke kendi tweet'ini de buraya koysaydın. Bu konudan
bahsedebilirim. Fikri hatırlıyorum.
Aynen. Bu konudan bahsettikten sonra Onur bir şey söyledi. Ben hocam otomasyonla ne zaman tanıştığımı tam olarak hatırlamıyorum ama hep böyle hadiselere şu perspektiften bakmaya çalışıyorum. Sizle konuşurken çok bunu yaşıyoruz. Ya bunun içerisinden biz nasıl çıkabiliriz? Yani mail atılıyorsa ne bileyim her şey aklınıza gelebilecek. Birisine hatırlatma yapılıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Kayıttan insanlar şuraya gönderiliyor, buraya gidiyor. Her şey otomasyonla yapılabiliyor mu diye hadiseye bakmak muazzam. Çünkü neden? Robot olarak, yani bizim yerimize çalışabilecek bir robot üretebileceğimiz sayısız sistemi bize sunmuşlar aslında. Altın bir tepside. Ama biz onların farkında varmadığımız için kullanamıyoruz. Onur'un tweet'i buraya, Onur tweet'ini ya ekle ya da şey yapalım.
Geldi abi.
Evet. Aynen, süper. Çok güzel ya. Şöyle yapayım. Büyümek için yaptığımız işler için aşağıdaki 3 soruyu sorma alışkanlığı edinmemiz lazım. Bu işi nasıl ve ne kadar delege edebilirim? Siz de anlatmışsınız İnanç hocam. Bu işi bir daha yaptığımda daha az çalışmak için neler yapabilirim? Bu işi bir kere yapıp en az iki kere satmam için neler yapabilirim?
Otomasyon ikincisinde var. Yani otomasyonu burada daha geniş anlamda düşünmüştüm aslında yazarken. Yani aynı şey, aynı yoldan gideceğim.
Biri sormadan ikiyi yapamazsın abi. Yani bu bir zihin yapısı aslında. Nasıl ve ne kadar delege edebilirim demeden otomasyona delege edemezsin zaten.
Bu özellikle üç tabii Jack Butcher'ın düşüncesi çok böyle artık bilinen bir şey olduğu için referans vermemiş olur herhalde. Hani şeydir ya, onun imza düşüncesidir. Bir kere yap, defalarca sat diye. Orada da şunu fark ediyorum ben. Girişimciler ilk girişimcilik hayatlarına başladıklarında hayatta kalmak için bir sürü şey yapmaya çalışıyorlar. Halbuki ben şunu görüyorum. İyi girişim aslında sistem kurarak bir tane temel ürünü otomatik bir şekilde satılır hale getiren girişim. İyi bir girişim. Yani artık insanlar kendileri geliyorlar, kendileri talep ediyorlar. Satış ve için başka, yani çok büyük mücadele, yani ya da otomatize edilmiş bir takım eylemlerle o şeyi büyütür hale geliyorsun. Her seferinde derdini anlatman gerekmiyor. Ürün artık kendini anlatmaya başlamış, ağızdan ağza yayılmaya başlamış. İlk girişimcinin refleksi ise ne yönde? Onu da yapayım, bunu da yapayım, onun da ihtiyacını gidereyim, bunun da ihtiyacını gidereyim. Yine burada sezgi karşıtı bir şey var. Bu üçüncü madde özellikle bunu yakalıyor. Ancak her açıdan basitleştirdiğin ve çok iyi tarif ettiğin bir şeyi bir kere üretip birden fazla satabilir hale geliyorsun.
Evet. Onur, sen şu 1 ve 2 arasındaki bağ için ne düşünüyorsun abi? Yani evet, ben diyorum ki 1'i soramayacak zihin yapısına sahip değilsen 2'yi zaten yapamazsın.
Katılıyorum. Bu zaten delegasyon, otomizasyon aslında otomizasyon bence aynı ihtiyacı gideriyor gibi neredeyse. Ben yapmıyorum. Başka bir şey yapıyor. Bir program bunu yapıyor olabilir, bir sistem yapıyor olabilir ya da bir başka bir organizma yapıyor olabilir. Yani bir insan da olabilir bu. Bu ikisi aslında iç içe geçiyor. Ama delegasyonda şöyle bir şey var. Delegasyonda bir insan olduğu için kural olarak şu an için en azından. Delegasyonda daha önce bunu konuşmuştuk. Senden uzaklaşıyor, senin hakimiyetinde olmayan bir alana gidiyor ama hala senin ürünün ya da senin yarattığın senin üretim sürecine başka bir riskli bir şey giriyor. Bir risk giriyor oraya. Senin tam olarak kontrol edemediğin ki tam olarak kontrol edecek olsan zaten delegasyon olmuyor o. Yani seni daha çok yoracak başka bir etkinlik oluyor aslında. Tam olarak kontrol aşamasına geçersen. Ama otomizasyonda öyle değil. Otomizasyonda daha şeysin. Kendini
İsveç'in.
daha güvende hissediyorsun. Ve diyorsun ki yine katılmayacak bir şey söylediysem sonunda şey yapalım. Otomizasyonda ama öyle değil. Otomizasyonda sen sistemi aslında bizzat kendin kuruyor gibi oluyorsun. Orada risk olarak görülebilecek şeyler zaten senin aslında matematiksel olarak da öngörebileceğin şeyler. Çünkü işte Zapier'de bakıyorsun en fazla o gitmez. Oradan Excel'e düşmez. Google dokümanlarda gözükmez diyorsun. Otomizasyon o yüzden birazcık daha rahat bence. Delegasyon daha fazla sürtünme ve daha fazla cesaret gerektiren bir şey.
Güzel. Niye bazı şeyleri otomatize ediyoruz da bazılarını delege ediyoruz? Çünkü bazı kompleks beceriler insanlar tarafından delegasyon yoluyla ancak yapılabiliyorlar. Yani mesela bir projeyi otomatize edemiyorsun. Al bu projeyi sen yap diyorsun ve bir insana onu delege ediyorsun ve o işi kendisi yürütüyor. Ben bunu bir tür şey gibi kullanıyorum artık, turnusol kağıdı gibi. Başta ölçeklenemeyecek şeyler yap diye bir motto vardı Emre. Bunu sen söylemiştin. Kimin söylediğini
Algram hocam.
Paul Graham söylüyor değil mi? Başta ölçeklenemeyecek şeyler yap. Yani ürünü yazan, kodlayan insan olarak müşteri hizmetleri görevini gör. Çünkü orada onları anlaman lazım. Müşteriyi ve problemleri anlaman lazım. Ama bir noktadan sonra artık senin hayatın otomatize edilmeye uygun olması gerekir. Otomatize edilemiyorsa sen çok fazla özel iş yapıyorsun demektir. Ve bir
Kesinlikle.
sistem kuramamışsındır ve bu işin büyümesi mümkün değil demektir. Değil
Hocam
mi?
evet, kesinlikle. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Tüm dünyada otomasyon hakiki manada yaygınlaştığında her sektörde böyle milyonlarca insan kesinlikle işsiz kalacak. Milyonlarca. Bugün devlet dairelerinde yapılan işlerin çoğu hiçbir insana ihtiyaç duymayan işler yani. Sen sadece bir yere bir kişinin ismini vesaire bilgilerini girersin, sonra o bilgiler bütün istediğin alanlara yayılır yani. Devlet dairelerindeki herkes işsiz kalabilir yani. Çok büyük bir kesim yani. Otomasyon o kadar güçlü bir şey aslında.
Şu anda direkt pozisyon olarak otomasyon uzmanı diye birini alıp hakikaten Zapier'i kullansın, işte IFTD'yi kullansın, bir sürü şeyi
Aynen.
kullanarak kurumda nelerin otomatize edileceğini çalışsın, otomatize etsin yeter.
Bu
Kendi
arada ben öyle bu bilgisayarla ilgili o bir kişiyi delege yani bir kişinin bu konuda uzman olup sorumluluğu onun almasının da işin doğasına aykırı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ölçekli firmalarda daha kurumsal, daha fazla çeşitli kapsamı ve içeriği farklı olan işler yapan kurumlarda bir kişi bunu bilemez. Çünkü o işi delege etmek için olsun, otomatize etmek için olsun ilk gereken şey o işi iyi bilmektir. Yani süreci iyi bilmektir, o işi etki edebilecek şeyleri iyi bilmektir. Yani bir kişinin birden çok işi o kadar iyi bir şekilde anlayıp ona vakıf olup bunu böyle otomatize ederiz demesi zor. Elbette mümkün. Tabii ki olabilir. Hatta bu da delegasyonun bir parçası hatta bir noktada. Ama bence kurumlarda, organizasyonlarda, ekiplerde her üyenin bu göze bakması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani işe bakarken ya aslında şunu otomatize etsek olmaz mı? Gayet de iyi olur sorusunu hep yanında taşısın. Ben zaten o tweet'i atarken de bunu söyledim. Herkes bunu sorsun. Bir tek girişimci, yani organizasyonun sahibi, patronu, yön veren, lider pozisyonunda gözüken kişi değil. Herkes, ya ben bunu yapmasam da bilmem nereden delege etsem daha iyi olur mu? Olabilir. Hemen tartışalım. Herkese otomatize etsek nasıl olur? Olabilir. Ya bunu yaptık ama şöyle yapsak neredeyse bir ürün çıkacak. Ya bu soruyu herkes sorarsa bir ekipte ve o ekipteki herkes de bu bilince sahipse, ya bu üç sorunun üçününde bir yerden sonra evet evet oldu cevabı almaması imkansız.
Onur, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi senin bu dediğinin üzerine bir yeni yazılım çıkardılar. Product Hunt'ta bir gün önce launch edildi. Olay şu. Relative'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Otomasyonların ara noktalarına insan karar mekanizmaları koyuyorsun. Ama sadece karar vermen gereken yerlerde. Mesela otomasyon çalışıyor. Öyle bir nokta geliyor ki diyor ki bunu bizim sormamız lazım. Sana soruyor. Bir mail atıyor sana ya da işte bir SMS atıyor. Sen o soruya cevap veriyorsun, tak otomasyon devam ediyor. Öyle relatif bir şey geliştirmişler. Yani normalde ifelsli yapılar senden bağımsız şekilde hep işler yani. Senden bağımsız çalışır, sonuca kadar gider. Şimdi onu Zapier'le, bu relatif diye yazılımda, relatif de hatırlarsam bulurum onu. O yazılımı birleştirmişler ve ara karar noktaları. Senin dediğin gibi mesela bazı işler vardır ki onu full otomatize etmen aslında mantıklı da değildir. Senin dokunuşunu ister. O dokunuşu yapmak için de böyle bir şey yapmışlar. Yani en nihayetinde şu dediğimize geliyoruz. Bu Chief Automation Officer'ı oraya koysan bir tane adam, belki 20-30 kişinin yapabileceği işi tek bir karar noktasıyla fazla da sürtünme olmadan yapılabilir hale getiriyorsun.
Belgin'den çok güzel bir soru geldi. Onu alabilir miyiz Emre?
Hemen aldık. Otomatizasyon. Bak. Bir bakıma da sürecin iyileşmesini de engeller mi acaba? Yani otomatik hale gelince onu geliştirme yönlerini görmeyi bırakabilir miyiz? Siz cevap verin hocam. Varsa benim iyi bir cevabım var buna.
Yok.
Şöyle çok basit bir örnek vereyim. Sürecin iyileşmesini engellemez. Neden hocam? Aslında sürecin iyileşmesini arttırır. İyileşme hızını da arttırır. Çünkü siz ne yapıyorsunuz aslında? Tekrarlı olarak yapılan işleri makineye bırakıp o sürecin verimliliğini ölçmek için size kendinize ayırdığınız zamanı arttırmış oluyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim. Ben 30 kişilik işte 30 tane e-mail serisi var. Normalde bu e-mail serisini elimle atıyorum. Manuel olarak insanlara her gün e-mail gönderiyorum. Sonra bunu makineye bıraktım. Makine her gün atıyor. Ben neyi kontrol ediyorum sadece? Mailler doğru açılıyor mu? Mailler tıklanıyor mu? Acaba ben bu maili nasıl daha açılabilir, kılabilirim? Maili nasıl daha verimli yazabilirim mi? Odaklanıyorum. Yani oradaki operasyonel yükü azaltıp kendim stratejik olarak o iyileştirme sürecindeki yükü, yani yükü demeyeyim de iyileştirme sürecindeki verimliliğimi arttırmaya çalışıyorum. Yani bence kesinlikle bırakmaz. Otomasyonu şey gibi düşünmek lazım. Sizin üzerinizdeki tekrarlı olarak yapılabilmeyle alakalı bütün yükleri alıyor. Onur'un sorduğu soru gibi. Size aslında iyileştirme ya da daha iyi bir hale getirmeyle alakalı alan açıyor otomasyon.
Ben de şöyle bir kısa cevap vermeye çalışayım. 15 dakika falan konuşuyormuşum. Zaman kazandıran her şey ürünü iyileştirir. Düşünmeye zaman yaratan. Boş boş durmaya bile zaman yaratıyorsa, zaman kazandırıyorsa iyidir. O zamanı nasıl değerlendirdin tabii o kişinin kendisine bağlı nihayetinde, ama zaman bu tarafta kaldıktan sonra, zaman da artı olduktan sonra onu çok iyi şekilde kullanıp ürünü de değeri de arttırabiliriz bence.
Peki bir sonraki soruya geçelim. Yani tweet sorusu. Hı-hı.
Aynen, bilgisayar olarak bize kalacak, kapasite kalacak.
Hatalar cezasız kalırsa başarı artar mı?
Bu son sorumuz mu?
Bir soru daha var altında. Aa, aynı soruymuş o.
Aynen, bu son soru aynen. Orada bir ben hemen düzelteyim. Tekrar düşmeyelim. Aa, nasıl olmuş o? Evet.
Şu evet, anda bütün soru. Bilgisayarlara buradan ulaşılabiliyor bu arada. Notion sayfası. YouTube videosunun altında link olarak koyuyoruz. Daha önce yapılmış olan bilgisayar bölümlerinin tweetlerine de ulaşabiliyorsunuz. Tamamı burada şu anda.
Hatalar cezası kalırsa başarı artar mı? Nasıl soru?
Çok güzel bir soru.
Çok güzel soru. Çok güzel soru. Gerçekten onu bu sefer katılıyoruz. Bu hocam burada bu arada bizim buraya tweetlerini koyduğumuz insanlar gerçekten takip edilmesi yani güzel şeyler alınması gereken insanlar. Ana Lorena Fabrega kim bu? Normalde çocuk eğitimiyle uğraşan birisi geleneksel eğitime karşı çıkıyor ve çocuk eğitimini farklı bir perspektiften ele alıyor. Ayrıca Elon Musk'ın kendi çocuklarını eğitmek için kurduğu Synthesis yapısı var. Yeni bir eğitim sistemi. Synthesis diye yazarlarsa görürler. O eğitim sisteminin Synthesis'in de şeyi, Chief Evangelist, Türkçesi nasıl ifade edilir bilmiyorum. O ve şey yapıyor, çocuklara mental modelleri kullanarak, oyun dinamiklerini kullanarak nasıl daha karar alma şeyleri öğretilebilir, onların karar kaliteleri arttırılabilir, onlara verilen sorumluluk arttırılabilir, yani sorumluluk daha anlamlı hale getirilebilir. Onun üzerine çalışıyor. Kesinlikle Belgin Hocam mesela burada, Murat Hocam burada bu kişiyi takip edebilirler.
Aynen. Biraz açabilir miyiz Seli aşağı kısmını?
Bu
açamayız.
Şöyle yaparız, açarız. Şeyi paylaşırız. Şeyi paylaşırız, Twitter'ı paylaşırız.
Tarayıcı mı? Ya çok uzundu, burayı almadım. Hatalar cezasız kalır mı? Pardon. Aynen. Hatalar cezasız kalırsa başarı artar mı? Sorusunun cevabı ilk aklınıza gelen cevap bu. Hani sorunun belli ki hileli olduğu anlaşılıyor da. Aslında sezgi karşıtı bir cevap geliyor burada bence. Gerçekten de bu bilgisayarın devamında anlatılan ve yapılan araştırma, deneylerden çıkan sonuç şu. Hatalar cezasız kalırsa nihayetinde başarı oranı artıyor. Başarı oranının artmasından da öte zaten başarıyı getiren şeylerden bir tanesi deneme ya. Deneme o süreci tekrar başlama oranı da 2,5 kat artıyor neredeyse. Doğrusu 1,5 kat artıyor, 2,5 katına çıkıyor. Ne bilgisayarın konusu ve ele aldığı deneyi hızlıca anlatmaya çalışayım. Burada bir tane içerik üreticisi, çok sayıda takipçisi olan bir içerik üreticisi diyor ki, ben diyor bir tane no code programı yaptım. O no code programına gelip herkesin çok rahat bir şekilde minik bir oyun oynayarak coding dünyasına girebileceğini, yazılım dünyasına girebileceğini göstereceğim. Lütfen şu linke tıklayın ve şu oyunu oynayın diyor. Aslında oyundaki izleyicilere, katılımcılara gösterilen amaç herkesin güya yazılım dünyasına girebileceğini insanlara kanıtlamak. Ama aslında deney deney yapılıyor burada. Hazar'ın sorusu da güzel bir soru tabii, onu da tartışırız. Yaptığı deney şu. İki tane link var aslında. Link iki farklı şeye yönlendiriyor. Sayfaya yönlendiriyor. İki sayfa arasındaki tek fark şu. Bir yerde oyunu denersen ve başarısı olursan diyor ki 5 puanın gitti, 195 puanın kaldı, tekrar dene. Bir yerde de diyor ki kaybettin, tekrar dene.
Evet.
Kaybettin, tekrar dene. Yani daha doğrusu tekrar dene denilen sayfada yeniden deneme oranı, yeniden deneme sayısı 12,5. Yani 12 ya da 13. 5 puan kaybettin, 195 puanın kaldı, tekrar dene sayfasında deneme sayısı 5 ve başarı oranı da bir yerde %40 iken öbüründe %65'lere yakın bir oran.
Emin olamadım. Benim bir şöyle bir şeyim var. Çekincem oldu. Burada kişi cezayı kendisi kendisine veriyor gibi. Yani o şeyi başaramıyor olmak. Yani başarmayı istiyorsa ve bunu kale alıyorsa dışsal bir başka cezanın önemi yok. Yani zaten kişi onu başaramıyor olmanın getirmiş olduğu içsel sıkıntıyı ve gerilimi yaşıyor ve bunu gidermek üzere o şeyi yapmaya çalışıyor. Bir şerhle katılabilirim buna. Kendi o şeyin, başarmaya çalıştığım şeyin kendi getirmiş olduğu geri bildirimin dışında dışsal bir ceza sisteme sokuluyorsa o işe yaramıyor olabilir.
Ya burada hocam aslında şey ya, o video oyunlarındaki O çocukların hani yenilmesine rağmen, Mario'daki gibi düşünün, yenilmesine rağmen neden hala tekrar deneme isteğimizin çok yüksek olmasını örnek vererek öğrenmenin de bu şeyle, bu prensiple iyileştirilebileceğini söylüyor. Aslında olayın özü o yani. Anlatmaya çalıştı o. Super Mario efekti diye anlattığı da o yani. Deneyin esas amacı da o.
Sistemin sana vermiş olduğu geri bildirim yeterli. Buna dışsal bir başka ceza eklemene gerek yok
Evet.
herhalde.
Bu zaten anladığım kadarıyla hocam siz aslında burada yani senin söylediğin şeyle deneyin kendisi de aslında galiba örtüşüyor bir noktada. Çünkü o kaybettin bir daha denede ceza yok ya. Puan kaybetmiyorsun ya. Orada yalnızca insanın kendi içindeki başarısızlık hali dışında ilave bir etmen yok. Orada demek ki 5 kere deniyor insanlar. Ama öbüründe bir kere daha ceza aldın artık şunları kaybettin deyince ya buna kısmet mi denir ya da başarısızlığın bir başkası tarafından dış dünyadan tekrar yansımasının görünmesinin verdiği cesareti kırma hali midir bilemiyorum ama nihayetinde başarı oranından çok deneme sayısının 2 katından fazla olması bence çok kritik. 5 ve 12,5.
Güzel.
Ceza sorumluluk alma motivasyonunun önüne kilit vurmaz mı demiş Hazar. Yani bence vurur zaten. Kesinlikle vurur yani. Ceza verdiğiniz insanın o durumla alakalı bir daha sorumluluk alabilmesi mümkün değil. Özgüven yani ceza aslında özgüveni kıran bir şey yani. Bir daha deneme halini, insanın bir daha deneme motivasyonunu kıran bir şey bence
Bunun
kesinlikle.
tersi de çalışılmış. Ödül de mesela o işin kendisinden aldığımız içsel keyfi öldürüyor. İşte çok basit bir araştırma vardır ya, güzel keyiflidir. Puzzle çözüyor, bulmaca çözüyor insanlar. Yarısına her çözdüğünde bir ödül veriliyor. Diğer yarısına ise ödül falan verilmiyor. Bir mola verildiğinde diyorlar ki televizyon var, dergiler var, keyfinize bakın, yeni bulmacalar getireceğiz. Ödül alanlar o boşluğu kendilerinin yanında getirdiği şeylerle ilgilenerek geçiriyorlar. Telefonlarına falan bakıyorlar. Ödül verilmeyenler ise o arada da yine puzzle çözmeye devam ediyorlar. Bulmacalarla uğraşıyorlar. Bu da yine ödülün o şeyin mesajını değiştirdiği yönünde bir araştırma. Bu
Peki hocam
arada
bir sorayım. Siz yani bu konuyla da ilgilendiğiniz için mesela çocuklara yaklaşım tarzı nasıl olmalı? Mesela bir şey başardığında onu genel bizim şeyimiz hep öyledir ya motive etmek ve o çocuğu sürekli o konuyla alakalı alkışlamak vesaire gibidir. Oradaki yaklaşımımız da buna benzer nasıl olmalı yani bu konuyla paralel?
faaliyetin kendi keyfinin dışına çıkmamak önerilir. Yani matematiğin kendisinden keyif almasını sağlamaya çalışman gerekir. Sen 2 saat matematik çalışırsan ben seni sinemaya götüreceğim dersen
Evet.
orada matematiğin kendisinden keyif almak yerine
Yani.
sonrasında elde edeceği ödül için o işi yapmaya başlar. Yani genel ilke bu. O şeyin içsel keyfini zedelemeyecek şekilde hareket etmek gerekiyor.
Evet. Belgin hocamız şey demiş. Geri bildirim verirken de sadece onun taraflara odaklan diye bir görüş var. İnsanlar iyi yaptıklarını daha iyi yapar hale gelsin, yapamadıklarıyla uğraşmasın diye savunuyorlar demiş.
Bu arada
Öğrenme
ödülle
nasıl
ilgili
çıkacak? Ben Belgin hocam savunuyorlar derken yoksa siz mi savunuyorsunuz
kendi savunusunu teori olarak ortaya atmış, değil mi?
bunu
Artık hepimizin de bildiği gibi kabul edilen bir görüş var ki diye sonra kendi görüşünü söyleyen insan.
ödülle ilgili burada James Clear'in kitabında da bayağı bir araştırma var. Özellikle ödül alma beklentisi üzerine çalışmış. Araştırmalar üzerine çalışmış. Ödül alma beklentisi tek başına zaten o eyleme bizi geçiren, istek uyandıran şey.
Hocam şey sürecin keyfini çıkarma. Yine çocuklarla bağlayayım. Derek Sivers böyle farklı bir yazar. Eğer okumayan varsa okusun. Onun diyor ebeveynlikle alakalı çok güzel bir yazısı var. Orada şey diyor. Normalde ebeveynlikle alakalı yazmam ama bu sefer yazacağım diyor. Şöyle düşünüyorum diyor. Çocukların bu bahsettiğimiz bir şeyin sonucunda bir şey yapma hali değil de sürecin keyfini çıkarma halinin şeyini öğrenmesi, o hazzı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Ne yapıyormuş mesela çocuğu oğluyla gidiyormuş. Sahilde mesela başka hiçbir şeyle uğraşmayacak şekilde 5-6 saat kumda oynadığımız oluyor diyor. Mesela başka ebeveynler ne yapıyor diyor. Hadi şuraya gidelim işte başka bir aktivite yapalım. Şunu yapalım. Tamam sen bunu artık yeter bunu yaptın. Bir de sana şunu yaptıralım falan filan gibi. Ama o sürecin keyfini çıkarma. Ya orada bir şey yapamasa da hala o eyleme devam ettirerek o keyfin şeyine varma. O şekilde
Ya bir de ödül, ödülün olması, yani bir şeye ulaşmak, buradan ta nereye bağlayacağım? James P. Carson'ın sonsuz oyun teorisine bağlayacağım. Yani bir şeye ulaşmış olmaksa o aktivite etkinliğe girme amacın, üzücü bir şey yani bir yerde. Çünkü bitecek. Ama oraya girme amacın etkinliği yapmaksa, yani onun kendisiyse, kumdan oyunda kale yapıp oyunda kalmaksa, kumdan kale yapıp orayı terk etmek değil de kumda oynamak, bir saat oynamak, iki saat oynamaksa, buradan da şeye geleceğim. İlk sorumuzun cevabında da sanatın içinde olmak ya da bir tiyatrocunun şeyini anlatmıştın hocam. Biraz oradan bağlantı kurar oldum. Yani onun içinde olmak, sanatın bizzat içinde bir şey yapmak zaten anlam katan şey oluyor aslında bir yerde.
Doğru. Yine hep aynı mantık. İçsel olarak o şeyle keyif alıyor olmak ya da onun sana getireceği keyfi yaşıyor olmakla ona dışsal bir şey getirmek arasındaki fark gibi. Dediğin gibi şeyle de örtüşüyor. Bu oyunculuk anlayışıyla da örtüşüyor.
Bu arada birkaç dakikamız daha var ama bir tane sizin şiddetle savunduğunuz bir tane tweet serisi vardı. Üzerine biraz gülelim mi yoksa onu hiç açmayalım mı?
Çok iyi. Bence bakabiliriz ona hızlıca.
Gibi benim mi?
Aynen. Yani bu bugüne kadar gördüğüm en doğru tweet. Bunu çok şiddetli bir şekilde savunacağım galiba. Koymasak hadi daha iyi dediğini.
Bakalım. Onu bakıp sonra tamamlayalım.
Hocam.
Evet tamam. Tamam şeyi diyorsun.
Evet.
Hazırlamış ya tweet'i.
Evet, ya bu buna soruyla alakalı üstteki soru yanlışlıkla kalmış. Onu dikkate almış.
Şimdi bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi diyor ki bu hafta sonu 1 milyon dolarlık bir iş başlatmak ister misin? Ve işte bu tık tuzağı soruyu ihmal et, yani önemseme, gel bakalım benimle bir yolculuğa çıkalım diyor. Ondan sonra bir takım şeyler söylüyor. Ya ben bunu görünce aman uf falan oldum. Yani girişimci gurulardan insanların sıkılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu bence. Bu kadar da kolay değil ve bu kadar akselim şeyleri de insanların önüne bu hafta sonu milyon dolarlık bir işe başlamak ister misin diye atmamak lazım diye düşünüyorum.
Ne olduğunu söyleyelim bu arada. Neymiş yani? Onu da anlattık. Hatta aklımız o. Yani
haftaya 6 milyon dolarlık iş çıkıyormuş değil mi? Aynen. İzleyenlerden. Aynen. Biz o takip ettik.
Yarın aramızda tartışacağız çünkü bu yöntemleri. Cumartesi günü başlayacağız. Bahsettiği günü de milyon dolarlık
olur, şeyle bakalım. Geleceğiz.
Şöyle açmamıza gerek yok Emre istersen. Şöyle diyor mesela Amazon'daki best seller en çok satan ürünleri bul ve o ürünlerle ilgili bir ürün yarat ve piyasaya sür.
Emin olun Amazon'daki en çok satan ürünlere bakan bu dünyada kimse yoktur. Hiç kimse bakmıyordur.
Hocam, ben bakmıyordum. Burak Seymen var ya. Burada da onu almış olalım. Burak'ın bu konuyla alakalı çok güzel yazısı var. Diyor ki sizin kullandığınız makineleri kullanarak o ürünleri araştıran sayısız insan var diyor. Rekabet etmek için manuel ürün buluyor. Hatta Burak da öyle yapıyor yani mesela. Manuel ürün bularak iş yapıyor. Yani ben de böyle şeyleri, önerileri saçma buluyorum. Hatta bir kendi aramızda konuşurken Onur şöyle bir şeyden bahsetmişti. Yani ne? Bir tweet atmıştık. Ben atmış olabilirim. Onur demişti yani? Ne vermek, ne veriyor bu? Ne yaptırıyor bize? Eyleme yönelik bir şey var mı? Ya da işte orada farklı kılabilecek ya da bize aksiyon aldırabilecek bir şey var mı? Yok yani. Böyle şeyleri ben saçma buluyorum hocam. Milyon dolarlık işi nasıl yapar? Süreci hiç göstermiyor. Sadece adımları söylüyor. Bu adımları zaten deneyen bir sürü insan var yani. Onlar ne bize milyon dolarlık iş sahibi mi oluyor? Hayır.
Ya. Bu yine şeye döneyim. Bitirirken tekrar bir hatırlayalım. Jay Abraham diyor ki belli bir süre sonra kurumlarda tunnel vision, yani tunnel vision nedir? Böyle ne deniyor ona?
Tünel görüşü hocam. Tünel görüşü.
Tünel görüşü yani.
Beni görüyorsun.
Sadece bir şeyi görmeye, sadece bir tür şeyi görmeye başlıyorsun. Diyor ki belli sektörleri incelediğimde ben o sektörlere özel bir takım taktikleri kullanıyor herkes. Herkes aynı tip pazarlama şeylerini kullanıyor, araçlarını kullanıyor. Herkes aynı tip başlıklar atıyor. Ben sektörden sektöre bir takım yeni şeyler taşımaya çalışırım diyor bu şeyi aşmak için. Değerli olanın, inovatif olanın bu olduğunu düşünüyorum. Ben Drucker'ın da meşhur sözü yine yakınlarda tweet paylaşmıştım. Pazarlama ve inovasyon sonuç getirir, geri kalan her şey maliyettir diyor.
Hocam
dolayısıyla yenilikçi olman lazım yani.
Kesinlikle hocam. David Farrell ne diyor? İnternet benzersiz insanları ödüllendirir deyip bugün dağıtmıştım Bayfok'ta ekibe. Personal Monopoly diye bir şeyden bahsediyor. Mesela örnek vereyim. Belgin hocam burada. Belgin hocamla artık chatten baya böyle konuşur olduk. Belgin hocamız mesela İngilizce ile mi ilgileniyor? Sonra müziğe mi ilgisi var? Sonra bir tane spor dalı sallıyorum şu anda. Voleybol mu oynuyor? Bu üçünü birleştirerek Belgin hocamızın ortaya çıkardığı bir şeyle başka birinin rekabet edebilme ihtimali var mı? Çok zor. Çok zor yani. Ya da mesela İnanç Hoca tiyatro, girişimcilik, ondan sonra sanat ve başka alanları birleştirerek oluşturduğu şeyle birini rekabet edebilme ihtimali var mı? Yok. İnovasyon dediğimiz şey aslında bu. İnovasyonu biz çok uzakta bir yerde arıyoruz yani. Farklı disiplinlerden beslen, kendin olarak farklı disiplinlerden beslen. Zaten ortaya çıkaracağın şey inovasyon olacak. Ama ne gerekiyor? O hani sihirli kelime dedik ya, iterate. Sen bir şey ortaya koyacaksın ve onu geliştireceksin, onu ileri götüreceksin. Zaten senin şahsın ona o benzersizliği verecek yani. Senin şahsında birleşen şeyler ona o benzersizliği verecek diye düşünüyorum.
Bu arada bu tweet serisinde doğru olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bu milyon dolarlık önerilerden bir tanesi şu. Kendinde etrafında gördüğün bir ihtiyaca yönelik bir şey yap. Bu yani milyon dolar olur mu olmaz mı o artık ihtiyaç ne ya da nasıl bir ürün geliştirdiğine bağlı ama bizzat yakınında yani inovasyon senin yakınında demenle de aslında ilişkili bir şey. Senin bir ihtiyacınsa gerçekten gördüğün, güncel, anladığın, empati kurabildiğin bir ihtiyaçsa ki zaten ihtiyaç seninse empati kurmana bile gerek yok bu noktada. Evet, oradan değer üretebilirsin ve doğru pazarlama yöntemi de uygularsan para da kazanabilirsin.
Orada şuna dikkat etmek gerekiyor yalnız Onur. Katılıyorum dediğine. Bir ek. Bu doğrudan pazarlama yapan birisi, bir uzman vardı Emre. Yakın dönemde seninle konuşmuştuk. Adını hatırlıyor musun? Sen hatta bana arşivlerini göndermiştin.
Gary Halbert hocam.
Ha,
Gary
Gary Halbert mi? Efsanevi pazarlamacılardan.
Halbert. Aynen.
Söylediği çok güzel bir şey var. Zaten delicesine satılmayan hiçbir ürüne girmeyin diyor.
Evet.
Yani pazar olacak, satılıyor olacak orada bir şeyler. Sen orada bir inovasyon yaparak o pazara yeni bir ürün getirebilirsin. Kendi problemini çözerken buna da dikkat etmen gerekir. Yani var olmayan bir pazara bireysel bir problemini çözsen de bunu öğretmen gerekeceği için insanlara. Bunu ancak ne zaman yapabiliyorsun? Deli gibi paran olduğu zaman. Yani sponsoru benim diyorsun bu ürünün. Beni anlaman 5 seneyi bulabilir ama
Ben
umurumda değil. 5 sene
katlanacağım.
boyunca ben bunun arkasındayım. Para yakıyorum, pazarlıyorum, reklamını yapıyorum, markalıyorum diyorsun. Ama bunun dışındaki kategoriler için bir pazar zaten olacak. Orada bir takım paralar alınıp veriliyor olacak o kategori içinde. İşte oraya bir şey götürürsen o zaman başarılı oluyorsun.
Hocam işte insanlar ama bunu böyle, bu işte o yüzden sevmiyorum ben bu tweetleri. Milyon dolarlık tweetler, milyon dolarlık iş modelini anlatan tweetler bağlamdan kopuk tweetler. Yani bu bir sistem aslında. Yani bu şey dediğimiz, startup dediğimiz ya da bir işi milyon dolara ulaştırma dediğimiz şey sistem aslında. Ama sen tutup o sistemin tek bir parçasını alıyorsun. Mesela birisi, biz şu an startup dünyasını dinlesek, inovasyon inovasyon, böyle yeni bir pazar açın, şöyle yapın böyle yapın. Hayır, aslında esas olan sizin dediğiniz. Sen var olan bir şeyin, insanların yani pozitif aktarım diyorlar ya, zaten o alanda bir alışkanlıkları var. Zaten o tarafa doğru bir eğilimi var. Onu kullanarak aslında yeni bir alan açıyorsun. Ama şey yapmıyorsun yani, böyle hiç olmayan bir şeyi oraya getirip koymuyorsun. Onu yapabilmen için zaten dediğiniz gibi yani çok büyük bir güce sahip olman lazım. Ya Mark
Evet.
Cuban olursun, Mark Cuban olursun, insanların alışkanlıklarını değiştirecek bir tane app çıkarırsın, gömersin oraya milyon dolarları, insanların alışkanlıklarını değiştirirsin. Ya da yatırım alırsın, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar yatırım alırsın, değiştirirsin yani.
Tabii bir örnek vereyim. Meşhur girişimcilerden bir tanesi benim online olarak aldığım Harvard'ın girişimcilik temelleri böyle 8 haftalık bir program vardı. Çok güzel bir vaka olarak onu göstermişlerdi. Adamın adını hatırlamıyorum ama podcastlerde anlatmıştım bu vakayı. Kendisi çocuk yetiştirirken çocuğun oyuncaklarının sağa sola saçılması probleminden yola çıkarak şu an neredeyse herkesin kullandığı çocuğun üzerine yattığı bir halı ve üzerindeki plastik bir takım kubbelerden sarkan işte bir takım çıngıraklar, oyuncakları geliştiriyor. Şimdi yeni bir girişimci için bu riskli bir alan.
Evet.
Bunu nasıl yapıyor? Çok büyük bir market zinciriyle anlaşma yapıyor. Zaten daha önceden de girişimcilik yapmış olan birisi. Dağıtım problemini çözüyor, ürünü çıkarıyor ve delicesine satmaya başlıyor.
Evet, kesinlikle hocam.
İmkansız değil, sadece daha zor.
Kesinlikle. Bence hocam hep şeyi önceliklememiz lazım. Seviyorum ben. Biz aslında böyle büyük girişimci değiliz yani. Biz bireysel girişimciyiz. Bireysel bir şeyleri oluşturan, böyle tekil şekilde büyük sistemler inşa etmeye çalışan insanlarız. O yüzden o sebeple kendi kesişimimizi bulup, kendi değerlerimizin, kendi ilgilerimizin kesişimini bulup, oradan bir benzersizlik ortaya çıkararak farkımızı oradan oluşturmamız lazım. Yani bugün mesela atıyorum Onur'un işte üretkenlik vesaire gibi hayatındaki diğer değerleri başka birisi gelip kopyalayabilir mi? Kopyalayamaz. İnanç Hoca'nın bu değerlerini, podcast'inin benzerini birisi kopyalayabilir mi? Kopyalayamaz. Zaten biz kendimize baktığımız zaman aslında biz benzersiz bir varlığız. Sadece onu ileri götürmediğimiz için zannediyoruz ki biz yeni bir şey bulmalıyız. Yani yeni bir fikir ortaya atmalıyız falan gibi bir şey düşünüyorum.
Pazardan kopmamak gerekiyor Emre. Evet. Gerçek girişimci, ben bunu görüyorum. Hep pazarın içerisinde, yani tahtasını eline almış, ya denize gerek yok ben sörf yaparım diyen birisi değil yani. Dalgalar var, dalgaları görüyor, gidip orada sörf yapmaya çalışıyor. Kendi suni dalga yaratabilirsin ama işte o pahalı bir şey. Kendin evet. Özel plaj da yapabilirsin. Başka yatırımlar gerektiriyor yani.
Çok güzel analoji oldu hocam.
Evet. O zaman?
O zaman bitirdik, evet.
Bakalım izleme oranlarına bakacağız bu arada. Bu şimdi yeni bir konsept ve soru cevap yaptık. Bölümleme yaptık. YouTube'dan analitiklere bakacağız. Bakalım ne olacak?
Diğerlerinden daha düşük çıkıyormuş hocam.
Olabilir olabilir. Her şey hazır olmak lazım.
Evet.
Bakalım evet, ne olacak?
Hocama, Yasemin'e, Hazar'a, Murat hocama, ondan sonra katkı sağlayan herkese ayrı ayrı.
Çok teşekkür ediyoruz. Hı-hı,
çok teşekkürler.
O zaman görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz. Görüşürüz.